Kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 58. Ayrım. Hep birlikte oturdular. Konsul Buddenbrook ve komisyoncu Baygoş karşılıklı olarak birbirleriyle konuşmaya başladılar. Baygoş yapay bir nezaket gösterisiyle rahatsızlık verdikleri için özür diledi. İyi niyetli olmadığı her halinden belliydi. Konsul Hagenstrom evi satın alacağını söyleyerek odaları tek tek görmek istediğini bildirdi. Bay Hagenstrom, Bayan Permaneder'e limonlu çörekleri hatırlatan bir sesle söylediklerini bir kere daha tekrarladı. Evi satın alma fikri önce kendisinin aklına gelmiş ve bu fikir hızla isteğe dönüşmüştü. Böylece kendisinin ve ailesinin beklentisini yerine getirmiş olacaktı. Eğer Baygoş fazla komisyon almayı kafasına koymadıysa şimdi bu isteği gerçekleşebilirdi. Bu işin her iki tarafı da memnun edecek şekilde bir sonuca bağlanacağından hiç kuşkum yok dedi. Konsul Hagenstrom sakin sakin konuşması, rahat ve güven veren davranışlarıyla Bayan Permaneder üzerinde olumlu etki bırakmıştı. Özellikle de konuşmasını sürekli Bayan Permaneder'e dönerek yapmasıyla. Hatta bu isteği neredeyse özür dileyen bir ses tonuyla dile getirmeye özen göstermişti. Büyük ve çok odalı bir ev dedi. Bizim Sanstrasse'deki evimiz, inanın saygıdeğer bayan ve sayın senatör, bize çok dar geliyor. Kimi zaman sığamıyoruz içine. Kımıldayacak yer kalmıyor. Dost toplantılarından ve davetlerden söz ettiğimi sanmayın. Tanrı korusun, ailemizin böylesine büyük bir eve gerçekten ihtiyacı var. Huneuslar ve kardeşi Moritz'in ailesi Möllendorflar, hep birlikte balık istifi gibi oturuyoruz. Bu durumda yeni bir ev. Neden olmasın? Konsul Hagenstrom biraz da sinirli bir ses tonuyla konuşuyordu. Yüz ifadesi ve el hareketleriyle bu duruma daha fazla seyirci kalamayacağım. Yeterince aptallık ettim zaten. Tanrı'ya şükür yetecek kadar param da var. Göreceksiniz, başaracağım bu işi der gibi bir hali vardı. Bugüne kadar beklemek istedim, diye devam etti Bay Hagenstrom. Zerlein ve Bob evlendikten sonra kendime yeni bir ev bakayım diyordum. Biliyorsunuz kızım Zerlein ve savcı erkek kardeşimin büyük oğlu Bob uzun yıllardan beri nişanlılar. Evlenmelerini daha fazla geciktirmemek lazım. Çok çok 2 yıl daha belki. İkisi de çok genç, böylesi daha iyi. Kısacası ne diye onların evlenmelerini bekleyip de şu karşıma çıkan güzel fırsatı kaçırayım, değil mi? Bu hiç de akıllıca olmazdı. Odada tam bir anlayış havası esiyordu. Konuşma kısa bir süre için aile işlerine kaydı. Erkek çocuklarının yaklaşan evliliklerinden söz edildi. Kardeş çocuklarının belli durumlarda evlenmeleri kentte yadırganır bir durum olmadığı için buna karşı hiç kimse bir şey diyemiyordu. Genç çiftlerin tasarladıkları planları, balayı gezileriyle ilgili olarak neler düşündükleri konusunda sorular yöneltildi. Çocuklar Riviera'ya, Nice ya da böyle bir yere gitmek istiyorlar. Evet, bunu çok istiyorlar. Neden istemesinler ki? Buna hakları var elbette diye yanıt verdi Bay Hagenstrom. Daha küçük olan çocuklardan da söz edildi. Konsul Hagenstrom onlardan söz ederken gözleri parlıyordu. Büyük bir keyifle ve omuzlarını silkerek konuşuyordu. Kendisinin 5 çocuğu vardı. Kardeşi Moritz'in de 4. Kız ve oğlan çocukları. Evet, Tanrı'ya şükürler olsun ki hepsi de sağlıklı ve mutlu çocuklar. Hem neden mutlu olmasınlar, öyle değil mi? Kısacası hepsi de sağlıklı ve mutlu çocuklar dedi. Sonra sözü yeniden ailesinin giderek büyüdüğüne ve oturdukları evin küçüklüğüne getirdi. Evet ama bu ev bambaşka dedi. Böyle olduğunu buraya gelirken daha yolda anladım. Bu ev bir pırlanta. Eşi benzeri olmayan bir pırlanta. Hele şu duvar kağıtları. Saygıdeğer bayan, itiraf etmeliyim ki sizinle konuşurken gözümü şu odadan ayıramıyorum. Çok zarif ve büyüleyici bir oda gerçekten. Şimdiye kadar böyle bir evde yaşadığınızı düşündükçe, Bayan Permaneder zaman zaman yaptığı gibi o kendine özgü gırtlaktan gelen sesiyle, ''Evet, bazı kısa aralıklar dışında.'' dedi. Konsul Hagenstrom, ''Evet, bazı kısa aralıklar dışında.'' diye karşılık verdi saygılı bir gülümseyişle. Daha sonra Senatör Buddenbrook ve Komisyoncu Goş'a baktı. İkisi koyu bir sohbete daldıkları için koltuğunu Bayan Permaneder'in oturduğu koltuğun önüne çekti ve ona doğru öyle eğildi ki Bayan Permaneder onun ağır ağır soluk alışını duyuyordu. Başını yana çevirip onun soluk alışından kaçınmayı kendisine yakıştıramayan Bayan Permaneder, kanepenin üstünde resmi bir biçimde ve mümkün olduğunca dik oturuyor, göz kapaklarını düşürerek onun yüzüne bakıyordu. Fakat Bay Hagenstrom onun sıkıldığının ve rahatsız olduğunun farkında bile değildi. ''Saygıdeğer bayan anımsar mı bilmem. Eskiden bir kez alışveriş olmuştu aramızda.'' dedi. ''O zaman yalnızca bir şekerleme. Bir şeker alışverişiydi elbette. Ama şimdi koskoca bir ev.'' Bayan Permaneder ''Anımsıyorum.'' dedi ve başını daha da dik tuttu. Çünkü Bay Hagenstrom'un yüzünü kendisine yakınlaştırmasından rahatsız olmuştu. ''Anımsıyor musunuz?'' Hayır, sizinle böyle bir şekerleme işi, bir şeker alışverişi yaptığımızı gerçekten bilmiyorum. Yalnızca sosisli, limonlu çörekler geliyor gözümün önüne. O iğrenç kahvaltı çörekleri, benim miydi yoksa sizin miydi bilemiyorum. O zamanlar ikimiz de, fakat bugün şu ev meselesi bütünüyle Baygoş'un işi. Bayan Permaneder müteşekkir bir ifadeyle kardeşine bir göz attı. Çünkü kardeşi rahatsız olduğunu anlamış ve Hagenstrom'a dönerek, ''Önce evi bir görmek istersiniz herhalde.'' diye kız kardeşinin yardımına koşmuştu. O da bundan memnunluk duyacağını söyledi ve Bayan Permaneder'den izin isteyerek oradan ayrıldı. Tekrar görüşmenin kendisi için büyük bir zevk olacağını söyledikten sonra Senatör Buddenbrook her iki konuğunu yemek salonundan dışarıya çıkardı. Senatör Buddenbrook onları merdivenden yukarı çıkardı, aşağıya indirdi, ikinci kattaki odaları ve birinci katın koridoruna bakan odaları tek tek gezdirdi. Sonra zemin katı ve zemin kattaki odaları, mutfağı ve kileri gezdiler. Bürolara gelince bu bölüme uğramadılar çünkü sigorta firması çalışanlarının mesaisi hala devam ediyordu. Şirketin yeni müdürü hakkında birkaç söz söylendi. Konsul Hagenstrom yeni müdürün dürüst bir insan olduğunu arka arkaya iki defa söyleyince Senatör Buddenbrook susmak zorunda kaldı. Daha sonra karları erimeye başlamış bahçeden ve yaprakları dökülmüş ağaçların arasından geçtiler. Dış kapıya bir göz atıp çamaşırhanenin bulunduğu ön avluya geri döndüler ve buradan da içinde bir meşe ağacının bulunduğu iki duvar arasından ve arka avluya doğru uzanan kaldırım taşı döşeli dar yoldan geçerek arka cepheye geldiler. Burada her şey bakımsızlıktan eskimiş ve harap olmuştu. Kaldırım taşlarının arasından otlar ve yosunlar fışkırmıştı. Arka bölüme çıkan merdivenler bütünüyle çürümüştü. Bilardo salonuna yerleşen kedi ailesine kapıyı açıp şöyle bir baktılar. İçeri girmeyi göze alamadılar çünkü zemin tahtaları pek güvenilir değildi. Konsul Hagenstrom iyice suskunlaşmıştı. Görünüşüne bakılırsa bir takım hesaplar ve planlar yapıyordu. Umursamaz bir tavırla ikide bir ya demek böyle deyip duruyordu. Buranın sahibi olursa bütün bunların böyle kalmayacağını söylemek ister gibiydi. En alt katın sert toprak zemininde bir süre durduktan sonra boş zahire ambarlarına uzun uzun baktı. Ya demek böyle dedi yeniden. Yıllardan beri burada asılı duran, ucundaki demir kancası paslanmış, kalın ve kısmen hasar görmüş vinci birkaç kez salladı. Ve sonra topuğunun üstünde dönerek şöyle dedi. Zahmetiniz için çok teşekkür ederim sayın senatörüm. Evi dolaşmayı bitirdik sanırım. Sonra hemen hemen hiç konuşmadan Baygoş'la birlikte hızlı adımlarla binanın ön bölümüne doğru döndüler. Ve doğa manzaralı tablolar odasında oturmadan Bayan Permaneder'den izin istediler ve Thomas Buddenbrook iki konuğunu merdivenden indirip koridordan geçirerek uğurladı. Fakat Konsul Hagenstrom daha sokağa adımını atar atmaz yüzünü komisyoncu Goş'a çevirdi ve ikisi arasında hararetli bir konuşma başladı. Senatör Buddenbrook doğa manzaralı tablolar odasına geri döndü. Kız kardeşi Bayan Permaneder pencerenin önündeki yerinde oldukça gergin bir yüz ifadesiyle oturmaktaydı. İki büyük tahta şişle torunu küçük Elizabeth için siyah yünden bir kısa ceket örüyordu ve arada bir de gizli gözetleme aynasına göz atıyordu. Thomas Buddenbrook hiç konuşmadan elleri pantolonunun cebinde bir süre bir aşağı bir yukarı dolaştı. Sonra evet onu komisyoncuyla baş başa bıraktım dedi. Bekleyelim bakalım ne olacak. Sanırım bütün evi satın alacak. Ön bölümde kendisi oturacak ve arka kısmı da başka şekilde değerlendirecek. Bayan Permaneder bakışlarını kardeşine yöneltmişti. Dimdik oturuşunu değiştirmemiş ve yün örgüsünü elinden bırakmamıştı. Tam tersine parmakları arasındaki şişlerin daha da hızlandığı görülüyordu. Bayan Permaneder elbette satın alacak, bütün evi satın alacak dedi. Yine o gırtlaktan gelen bir sesle söyledi bunları. Neden satın almasın ki? Bundan daha akıllıca bir alışveriş olur mu? Örgü örerken kullanmaya başladığı fakat takmasını bir türlü beceremediği kelebek gözlüğünün arkasından kaşlarını çatarak sert sert baktı ve sonra şişleri tıkırdatarak hızlı hızlı örmeye devam etti. Noel geldi. Konsül Elizabeth Buddenbrook'suz geçecek olan ilk Noel. 24 Aralık akşamı senatörün evinde kutlandı. Breitstrasse'deki evde kalmış amca kızları ve ihtiyar Kröger'ler çağrılmamıştı. Thomas Buddenbrook, perşembe toplantılarına son verdiği gibi annesi bayan konsülün düzenlediği ve herkesi davet edip armağanlar verdiği aile geleneğini sürdürmek istememişti. Sadece bayan Permaneder, kızı Erika Weschenk ve torunu küçük Elizabeth, manastıra kapanmış olan Clotilde ve 25 Aralık akşamı sıcacık odasına çekilip armağanlar dağıtma geleneğinden hiç vazgeçmemiş olan Mademoiselle Wedgbrot çağrılmıştı. Mengstrasse'deki evde Noel akşamları ayakkabı ve yün giysiler gibi armağanlar alan yoksullar korosu ve Noel şarkısı söyleyen çocuklar da yoktu bu yıl. Salondakiler yalnızca Sessiz Gece, Kutsal Gece adlı ilahileri okuduktan sonra Teresa Wedgbrod ilahi kitabını eline aldı ve Noel bölümünü hiç yanlışsız okudu. Bu bölümü pek güzel bulmayan bayan senatörün yerine. Daha sonra yarım ses tonuyla hep birlikte O Tannenbaum ilahisinin ilk kıtasını okuyarak odalardan peş peşe geçtiler ve büyük salona girdiler. Toplantılar düzenleyip eğlenmek için bir neden yoktu artık. Yüzler mutluluk saçmıyor ve konuşmalar pek öyle neşeli geçmiyordu. Ne hakkında konuşup eğleneceklerdi ki? Neşelenecek ne kalmıştı ki dünyada? Merhum annelerini andılar, evin satışı üzerine konuştular. Bayan Permaneder'in kale kapısı önünde ve ıhlamur meydanına bakan alanda güzel bir apartmanda kiraladığı aydınlık bir kattan ve Hugo Weishenk'in hapisten çıkınca ne olacağı konusunda sohbet ettiler. Bu arada küçük Johan piyanonun başına geçti ve Bay Püfül'den öğrendiği bazı parçaları çalmaya başladı. Ve annesine eşlik etti. Biraz hatalı da olsa Mozart'ın bir sanatını güzel bir müzikle çaldı. Herkes onu alkışladı ve öptü. Fakat biraz sonra Ida Jungmann tarafından yatağa götürüldü. Çünkü henüz atlatamadığı bağırsak ağrıları yüzünden bu akşam yüzü kireç gibi olmuş ve halsiz düşmüştü. Christian da suskundu ve hiç kimseyle şakalaşmıyordu. Ağabeyi Thomas'la kahvaltı odasındaki çatışmasından sonra evlenme isteğinden bir daha hiç söz etmemiş ve kardeşiyle hiç de iyi olmayan ilişkisini aynı şekilde sürdürmeye devam etmişti. Gözlerini kalabalık üzerinde dolaştırarak sol tarafındaki sızı için ilgi çekmeye çalıştı ve geleneksel akşam yemeği için yine gelmek üzere erkenden kulübe gitti. Buddenbrook'ların Noel akşamı da böylece sona ermiş oldu. Noel kutlamasından yine de memnun kalmışlardı. 1872 yılının başında merhum konsül Elizabeth Buddenbrook'un evi boşaltıldı. Hizmetçi kızlar gittiler. Ev işlerine bakan dik kafalı ve asık suratlı Matmazel Severin, aldığı ipek elbiseler ve çamaşırlarla evden ayrılınca Bayan Permaneder ellerini kaldırıp Tanrısına şükür etti. Sonra mobilya arabaları geldi Mengstrasse'ye ve evin boşaltılmasına başlandı. Büyük oymalı sandık, altın yaldızlı şamdanlar, senatör ve eşinin payına düşen öteki eşyalar Fischerstrasse'deki eve taşındı. Christian kendi payına düşenleri şehir kulübünün yakınında tuttuğu 3 odalı bir daireye taşıdı. Küçük Permaneder Weishenk ailesi de ıhlamur meydanına bakan mütevazi döşenmiş ferah katlarına taşındılar. Küçücük ve sevimli bir apartman katıydı burası. Kapısında pırıl pırıl parlayan bakır levha üzerinde süslü harflerle yazılmış şu yazı vardı. A.Permaneder Buddenbrook. Dul. Mengstrasse'deki ev boşalır boşalmaz bir sürü işçi geldi ve hemen arka bölümü yıkmaya başladılar. Saçılan harç ve sıvalardan yükselen toz bulutları havayı kapkara yapmış, göz gözü görmez olmuştu. Buddenbrook'ların mülkü artık konsül Hagenstrom'a geçmişti. Hagenstrom burayı satın almıştı. Onu satın almayı kafasına koymuş ve sonunda almıştı. Bay Sigismund Gosch'a Bremen'den bir teklif gelince fiyatı arttırmış ve evi satın almıştı. Şimdi mülkün yeni sahibi olarak kolları sıvadı ve herkesi şaşkınlık içinde bırakan bir mühendislik yeteneği sergileyerek evi yeniden dizayn etmeye koyuldu. İlkbahar gelince ailesiyle ön bölüme taşındı. Çağın modasına uygun bazı değişiklikler ve ufak tefek onarımlar dışında her şeyi mümkün olduğunca eski halinde bıraktı. Örneğin bütün çıngıraklar kaldırıldı ve onların yerine elektrikli ziller takıldı. Fakat arka bölüm bütünüyle yıkıldı ve yerinde yeni bir yapı yükseldi. Ön cephesi Madenciler Sokağı'na bakan, ambarlar ve dükkanlar için yüksek ve geniş odaları bulunan sevimli ve ferah bir yapı. Bayan Permaneder kardeşi Thomas'a bu dünyada artık hiçbir gücün baba evine uzaktan bile bakmaya kendisini zorlayamayacağını yeniden ve yemin ederek söylemişti. Fakat yeminine bağlı kalması mümkün olmadı. Arada bir oradan geçerken hızla onarılan arka bölümdeki kiraya verilen dükkanlara ve vitrinlere, sivri çatılı ön bölümün giriş kapısının üstündeki Dominus Providebit yazısının altındaki Konsül Hermann Hagenstrom adına bir göz atmadan edemedi. Bayan Permaneder Buddenbrook bunu görünce caddenin ortasında ve bir sürü insanın içinde hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ötmeye hazırlanan bir kuş gibi başını geriye attı, mendilini gözlerine götürüp bastırdı ve yeniden hıçkırarak protesto ve yakınmayla karışık bir sesle ağlıyordu. Ne yoldan gelip geçenler ne de kızının uyarıları gözyaşlarının sel olup akmasına engel olamadı. Tertemiz ve çocuksu gözyaşlarıyla ağlıyordu. Hayatın bunca fırtına ve felaketleri karşısında hiç değişmemiş olan o çocuksu gözyaşlarıyla. 10. bölüm, kısım 1. Thomas Buddenbrook karamsarlığa düştüğü anlarda sık sık soruyordu kendi kendisine. Temiz yürekli, sıradan ve sade vatandaşlardan kendimi üstün görmeye hakkım var mı diye. Gençlik döneminin coşkusu ve heyecan veren o yaratıcı ruhundan eser kalmamıştı. Eğlenirken çalışmak ve çalışırken eğlenmek, yarı ciddi ve yarı şakacı bir tutkuyla bir amaca yönelmek, bir şeylere ulaşmak, neşe kuşku karışımı bir uzlaşma içinde olmak ve bazı yarım kalmış şeyleri tamamlamak için insanın keyfinin yerinde olması ve kendine güven duyması gerekirdi. Fakat Thomas Buddenbrook kendisini çok yorgun ve bitkin hissediyordu. Thomas Buddenbrook ulaşmak istediği her şeye ulaşmıştı aslında. Eğer böylesine sıradan bir hayatta zirveye ulaşmaktan söz edilebiliyorsa, zirveyi çoktan aştığını biliyordu. İş yaşamına gelince, gerçi serveti epeyce azalmış ve bir geriye gidiş başlamıştı. Fakat annesinden kalan miras ve Mengstrasse'deki ev ve arsadan payına düşenlerle yine de 600 bin marktan fazla serveti olan bir adamdı. Ama işletme yıllardır hiçbir gelir sağlamıyordu. Pepenrade çiftliğinin ürünlerini satın alırken söylediği gibi küçük küçük işlerden para kazanılmıyordu. O tarihte yediği darbeden bu yana işleri bir türlü düzelmemiş, tam tersine daha da kötüye gitmişti. Her şeyin yeniden düzelmeye başladığı, eyaletin gümrük birliğine girmesinden bu yana küçük firmaların bile kısa sürede büyük gelişmeler kaydettiği şu günlerde Johann Buddenbrook firması bu yeni olanaklardan yararlanamıyor ve yerinde sayıyordu. Firmanın şefi işlerinin gidişi hakkında kendisine yöneltilen sorulara yorgun bir el hareketiyle yanıt veriyordu. Pek de sevinilecek bir durum yok. Hagenstrom'ların yakın dostu olan şakacı bir rahip, Thomas Buddenbrook adının borsada sadece hoş bir sohbet konusu, bir dekor olduğunu söylemişti. Senatörün son derece bakımlı dış görünüşüne uygun düşen bu esprili sözler, kent halkı tarafından eşsiz bir buluş, bir sanat eseri olarak karşılanmış ve gülüşmelere yol açmıştı. Senatör Buddenbrook'un vaktiyle büyük bir heyecan ve coşkuyla hizmet ettiği firması, uğradığı başarısızlıklar ve kendi iç dünyasında baş gösteren yorgunluk ve bıkkınlık hali nedeniyle durma noktasına geldiyse, kent için yürüttüğü başarılı çalışmaları da son kertesine dayanmıştı. Yıllardan beri, özellikle de senatoya seçildiğinden bu yana, erişebileceği her şeye burada da erişmişti. Korunması gereken makamlar ve bırakması gereken görevler vardı. Fakat ele geçirmesi gereken hiçbir şey kalmamıştı. Yalnızca içinde yaşadığı zaman ve basit gerçekler vardı. Fakat gelecekle ilgili heyecan uyandıran planları yoktu artık. Kent işlerindeki etkinliğini ve gücünü onun yerinde olup da bu işi yapmak isteyenlerden çok daha verimli kullanmasını bilmişti. Belediye başkanının sağ kolu olduğunu düşmanları bile inkar edemiyordu. Fakat Thomas Buddenbrook'un belediye başkanı olması asla mümkün değildi. Çünkü o bir tüccardı, bilim adamı değildi. Liseyi bitirememişti. Hukukçu değildi ve yüksek öğrenim görmemişti. Ama boş saatlerini tarih ve edebiyat okumakla geçiren, düşün, zeka, iç ve dış dünyasının eğitimi bakımından kendisini çevresindekilerden üstün bulan Thomas, düzenli bir eğitim görmemesinin içinde doğup büyüdüğü şu küçücük eyalette en üst makama gelmesine engel olmasına kızmıyor da değildi. Kendisine büyük hayranlık duyan yakın dostu Stefan Kistenmaker'a ne kadar da aptalmışız dedi. Ama biz derken sadece kendisini kastediyordu. Küçük yaşta büroda çalışmaya başlayacağımıza keşke okula gidip okusaydık. Stefan Kistenmaker da evet bu konuda gerçekten çok haklısın. Neden böyle yaptık diye karşılık verdi. 58. ayrımın sonu. Sayfa no 537. Devamı 59. ayrımda.